Ayrım 6. Göl İnsanları. Kemal Tahir. Sayfa 73. Çoban Ali. 1. Kısım. Çoban Ali kepeneğini sırtına almış, rahat rahat cigara içiyordu. Bağdaş kurup oturmuş olduğu halde ayakta duran kısa boylu şişman bir adam kadar yüksek ve genişti. Kuyrukçusu Kör Ahmet, şose yoluna yanaştı hayvanlar usta dedi. Çoban Ali cigarasını ağzından indirip seslendi. Dada! Dada! Ustasının kalın sesi tepeden aşağı canlı ve büyük bir şey gibi yuvarlanırken Kör Ahmet kendi kendine bu sefer mutlaka dönmezler, caddeye vururlar diye düşünüyordu. Ay ışığı denizde parladığı için gece adeta aydınlıktı. Arada epey mesafe olmasına rağmen telgraf direkleri, şosenin üzerindeki demir yolu pekala görünüyordu. Bir toprak parçası kayıyor gibi belli belirsiz ilerleyen sürü, çobanın sesini işitir işitmez biraz duraklayıp geri döndü. Hayvanlar otlaya otlaya yokuşa sardılar. Kuyrukçu Kör Ahmet sesine sürü alıştırmasının usulünü bildiği halde koyunların söz dinlemesine gene şaştı. İskilip'ten 500 toklu ile Mart'ta yola çıkmışlar, sürüyü yapraklı yaylasında bir ay, Ilgaz'ın Kırkpınar, Kuşkaya, Belan, Yağbasan ve Küçük Ilgaz yaylalarında iki ay güttükten sonra İstanbul'a doğru sürmüşlerdi. Et kaybedip kilodan düşmesinler diye hayvanları öğle sıcağında gölgeye yatırıyorlar, gece serinliğinde bir taraftan otlatıp bir taraftan yürütüyorlardı. 24 saatte ancak 2 saatlik yol aldıkları için Küçük Ilgaz'dan burası tamam 55 gün tutmuştu. Uzaktan bir tren düdüğü işitildi. Kör Ahmet evvela lokomotifin bacasından püsküren kıvılcımları gördü. Bunlar ay ışığında biraz savruluyor, yarmaların kayalarını kırmızı kırmızı aydınlattıktan sonra sönüyorlardı. Uzun bir yük katarı toprağın temellerini sarsarak kapkaranlık geçti. Son vagonun arkasındaki küçücük kırmızı nokta bir dönemeçte denize vurup kayboldu. Tren İstanbul tarafından gelip Ankara tarafına gitmişti. Kör Ahmet başını çevirmeden sordu. Usta,
ne var?
Şimdi neredeyiz?
Gebze üstündeyiz. 4 konaklık yolumuz kaldı. Kurtköy'ü, Samandere, Uzunçayır, Üsküdar. Oradan araba vapuruyla Ok Meydanı.
Çoban Ali bu işte bitti der gibi son kelimenin son ecesini uzattı.
İskilip toprağının en namlı çobanı Osman, evlenip Rıza Bey'in yanına ortakçı yerleştikten sonra İskilip'te Ali'nin üstüne yiğit çoban kalmadı derlerdi.
Sesine sürü alıştırmasını, otun ağılısını iyisinden ayırmayı, hayvan hastalıklarını anlayıp ilaç etmeyi artık Ali kadar iyi bilen kalmamıştı. Ali'ye göre iyi çoban davarı hendekten atlatmayacak, ürkek yapmayacak, yavaş güdecekti. Uyutmak, kaldırıp otlatmak, sulamak vakitleri bilinmedi mi, sürü et tutmaz, karamanın kuyruğu çatlar, koyun sakat olurdu. Ali'nin çobanlığa dair her fırsatta tekrarladığı 3 mühim sözü vardı. Yiğit çoban kurdun nasibini keser. Dağ, taş, su, yel, canlı cansız her şey çobana düşmandır. Tenhada başı sıkılan çoban abasına da ağasına da beyine de küfreder, hem de etmeli. Ali sürünün başındayken kurdun nasibini kesmek için yiğit olmaya, canlı cansız her şeyle düşman yaşadığından tetik üstünde durmaya, tenhada kafası kızarsa yüksek sesle küfretmeye alışmıştı. Baş çoban oldu olalı 11 senedir sürüsünü İstanbul'a bir noksansız götürdüğü meşhurdu. Nüfus tezkeresi küçük yazıldığından askere 29 yaşında gitmiş, topçu alayı 2. taburuna 2,5 sene onun kadar güçlü kuvvetli alımlı nefer gelmemişti. Boyu 2 metreye yakındı. Çankırı pazarında eskiden beri sırtına uygun çoban kepeneği bulamazlardı. Acı kuvveti vardı. Hayvan da olsa 500 cana hükmettiğinden ve 10 okka teslim aldığı 1 yaşındaki tokluları dilediği yaylalarda otlatıp dilediği sulardan içirerek gözü önünde 40-45 kiloluk koyunlar haline getirdiğinden kaşlarını daima çatık tutmaya çalışırdı. Lakin tombul ve kırmızı yüzünde yanakları her zaman gülümser gibi yuvarlak duruyor, bulanık kehribar tanelerine benzeyen gözleri ne yapsa yumuşacık bakıyordu. Bu sebepten istediği kadar heybetli olamadığını düşünerek bazı kederlenirdi. Sürü tepeye çıkınca Ali hiç yerinden kımıldamadan kis kis diyerek hayvanları geri çevirdi. Sardığı cigarayı yakıp kibrit çöpüyle dişlerini karıştırarak Kör Ahmet'e döndü.
Boş oturdukları zamanlarda kuyrukçularını imtihan etmek baş çobanların adetiydi.
Say bakalım Ahmet dedi, Ilgaz'dan İstanbul'a kaç konak var?
Kör Ahmet yüzü koyun uzandığı yerden dizleri üstüne toplandı, saymaya başladı.
Ilgaz, Osman Gölü, Anbardere, Hamamlı, Kurt Gölü, Gerede, Kamburun Değirmeni, Bolu...
Oldu mu ya? Kamburun Değirmeni'nden Bolu'ya beygirle mi geçtin?
Ha dur ha, Kamburun Değirmeni, Kamburun Değirmeni...
Ali cigarasını ağır ağır ağzına götürdü. Kendisi de derhal bulup çıkaramadığı için titizlendi.
Aklı başka yerde olunca adam şaşırıyor diyerek içinden saydı.
Hamamlı, Kurt Gölü, Gerede, Kamburun Değirmeni hatırlayarak yüksek sesle ilave etti. Köroğlu Devleti.
Kör Ahmet ustasının durakladığını fark etmemişti.
Ha sahi dedi, öyle ya, Köroğlu Devleti, sonra Çaytut, Bolu, Yumlutepe, Deve Bağırtan, Daryeri, Düzce, Karasu, Akcami, Hendek.
Aferin kuyrukçu.
Hendek, Kargalı, Yağbasan, Çatal Köprü, Ters Yeri, Adapazarı, Serveren, Çağ Gölü, Uzun Tarla, Kirazoğlu.
Aferin, bellemişsin, yeter. Yiğit çobanın gözü en fazla nerede açık olacak, bil bakalım.
Yiğit çoban Bandır, Çumçöllü, Hamamlı'da gözün açacak. Buralarda davar hırsızları ziyadedir. Sürü yoluna çukur kazarlar, üstüne çırpı örterler. Koyun içine düşer kalır.
Aferin, hayvan bulanık ağrısı olursa ne yaparsın?
Kavun veririm, sarımsaklı yoğurt veririm.
Kelebek illeti olduğu nasıl anlaşılır?
Davarın gözünden, gözündeki damarlar sararır.
Pekala, bunu da bildin, aferin. Şimdi gelelim dalak olunca.
Dalak olunca sürü dereye çaya vurulur, sudan birkaç kere geçer. Akıntıya doğru yürür de zorlamasıyla dalağını eritir hayvan. Silahın varsa atar korkutursun, sağa sola koşturması da faydalı. 50 hayvan kırılacaksa 20-30 baş ölür.
Yiğit çoban davarın doyduğunu nereden bilecek?
Tren gibi bağırır da ondan. İkisi de güldüler.
Gelelim sürüyü sesine nasıl alıştırırsın?
Topluları teslim aldık mı bir iki ay uğraşırım. Yere halı kilim çuval sererim. Üstüne bulgur yarma saçarım. Sürüye dada diye bağırırım. Gelip tane yemeye alışırlar. Gide gide tane istemez. Sesinle idare olur.
Bunu doğru bellediğin iyi oldu. Çobanlıkta sesine sürü alıştıramadığında ayakla çevirmeye başladın mı aldığın parayı kunduraya çarığa verirsin.
Aferin, çoban oldun sayılır Ahmet. Artık seneye bir kuyrukçu bulur, İstanbul'a tek başına gelirsin.
Daha nerede usta? Kör Ahmet önüne bakarak gülümsedi. Daha çok senin de gelip gitmek lazım.
Çoban Ali içini çekti. Artık bize bakma, bu son seferimiz. Evleniyoruz, duymadın mı? Osman gibi Rıza Bey'e ortakçı giriyoruz.
Kör Ahmet sevindi. 19 yaşındaydı. 5 seneden beri kuyrukçuluk ediyor. Ayda 12 lira alıyordu.
Beni başçoban tutar mı Rıza Bey diye düşündü.
Başçoban olursa ayda 20 lira alacaktı. Sürünün başında 7 ay dolaşıyorlardı. Ustasına belli etmeden parmaklarıyla hesapladı.
Demek 7 ayda 140 lira kazanacaktı. Her 10 günde bir okkaya, bir hak bulgur, tiryaki isen tütün tayını beye ait.
Dipnot, hak. Çankırı ve İskilip tarafında kullanılan zahire ölçüsü. Ölçtüğü taneye göre 6-8 kilo gelir. 16 hak 1 kilo hesaplanır. Ankara'da 2 çankırı kilesi 1,5'dır.
Kendisinden küçük 4 kardeşi daha vardı. Babası bu habere kim bilir ne kadar sevinecekti.
Kör Ahmet memnuniyetini saklamak için sordu.
Çobanlık ortakçılıktan kötü mü usta?
Çobanlık iyidir ya, genç işi, bizden geçti.
Ali ihtiyarladığından bahseden bütün gençler gibi sesini zorla kalınlaştırmıştı.
Yok be usta, sen daha baba yiğit delikanlısın.
Geçti. 12 yaşında Osman'ın yanına kuyrukçu girdim. Tam 6 yıl kuyrukçulukta dolaştık. Sonra baş çoban olduk. O vakit bu vakittir. Dağ bayır gezeriz. Çobanlık güç iş, müşkül zanaat. Köyde ara sıra söylerler gülerim. Çobanlıktan âlâ güzel iş mi olur? Yüksek yaylalarda dolaş, gez, soğuk sulardan iç. Süt, yoğurt, et, kaymak bedava derler. Kulak verme, aklı ermezlerin lafı. Bir yağmur yağdı mı çoban rezil olur. Sürüyü akşamüstü sayarsın, 2-3 koyun eksik. Arayacaksın, göğsüne kadar çamura batarsın, üstün başın paralanır. Davarları canlı cansız bulmalı. Kaybetmek ayıp bir taraftan, beyin yüreğine şüphe düşer. Acaba kesip yedi mi, satıp geçti mi der bir taraftan.
Ahmet ustasına hak verdi, içine bir keder düşmüştü.
Doğru usta, rezilliktir çobanlık.
Bak Rıza Bey'e bu sefer ben ortakçı olacağım dememe karşılık düşünelim bile demedi. Payapınar'dan tarla, öküz, merkep, tohum verecek. Namus dairesinde iş gördüğümüzden. Kopukluk edip sürüyü horla, koyunu kurda kaptır. Et yemek için davar kes, derisini köpeğe hırpalattıktan sonra canavar yedi diye beyin önüne atıver. İşte itibarın da o kadar olur. Ölünceye kadar çoban kalır sürünürsün. Gençlikte bir şey değil, ihtiyarlıkta bütün kepazeliktir. Ayağına yörük, sesine sağlam olmayınca sürünün hakkından gelinmez.
Ahmet kendi kendini teselli etmek ihtiyacını duydu.
Çiftçilik de ağır usta, adamı toprak çok ezer, babamdan bilirim.
Elbet o da ağır, ağır olmaz mı? Hiçbir işte kolay ekmek yok. İyiliği şu ki yerini yurdunu, evini ocağını bilirsin. Anası babası olanlara neyse ne, benim gibi kimi kimsesi olmayanlara müşkül. Sürüyü sattım mı köyde çiftlikte nereye gideceğimi şaşırıyorum. Rıza Bey de öyle dedi. Çiftçilik ağır iştir. Sürme, ekme, yolma, savurma tek başına çevrilmez. Yiğit bir karı bulalım sana dedi.
Doğru söylemiş.
Kamil'in kızını alacaktık. Kamil'i bildin mi? Asma köyden Kamil.
Bildim, Fatma'nın babası.
Evet, işte o rezil.
Çoban Ali deminden beri sürüye bakıyordu. Hayvanların tren yoluna yaklaştıklarını görünce seslenerek geri çevirdi.
İşte o rezil, bizim ana tarafından akraba da olur. Mart'tan önce kızı satmaya razıydı. 60 kayme başlık, 50 hak ekim verilecekti. Rıza Bey 20 lira para, 15 hak ekin yolladıydı. Üst tarafı düğünde verilecek.
İyiymiş.
Kamil caymasaydı iyiydi ya, caydı alçak. Bakalım çiftliğe dönersek ne yapacağız?
Karı uğruna belaya girme sakın.
Bakalım artık kadere.
Ali konuşmaktan usanarak arka üstü yattı. Gökyüzü aydınlıktı. Ayın önünden duman gibi bir bulut süratle geçiyordu.
Askerliğini bitirdikten sonra evlenmemek olmaz. Tebellüdü birkaç yıl eksik yazılsa, bir yıl evvel askere gitseydi, öyle ya, bu yaz köyde kalırdı. Kim bilir, Allah izin verdiyse bu gece evin toprak damında Fatma ile çoktan yatmış uyumuştu. Ali hem düşünüyor hem de geceyi dikkatle dinliyordu. Hışır hışır yaklaşan sürü birdenbire hızlanınca doğrulup oturdu. Çalılık tarafındaki koyunlar ayaklarını yere vurarak melemeye başladılar. Kör Ahmet de sıçradı.
Ne var usta?
Hay Allah belasını versin, koş ulan!
Ali omuzundaki kepeneği atıp değneği kaparak fırladı. Bir yandan da Ahmet'e bağırıyordu.
Kurt var, sürüyü kolla.
O kadar hızlı koşuyordu ki Ahmet ona yetişemeyeceğini anlayarak sağa doğru yayılan sürüyü toplamak için yolunu değiştirdi. Ali canavarı karşılamak üzere sürü ile çalıların arasına girmişti. Hem koyunları Ahmet'e doğru kovalamak için haykırıyor hem de köpek gibi uluyordu. Bütün hayvanlar çalılıktan süratle uzaklaştıkları halde bir tanesi orta yerde kalmıştı. Bir kere meledi, sonra çalılık istikametinde kurdun arkasından koşmaya başladı. Ali canavar tarafından ısırılan koyunun korkudan ne yapacağını şaşırarak ekseriye peşi sıra koştuğunu bildiği için hayret etmeden arkasına düştü. Çalı kümelerine 5-10 adım kala koyuna yetişip kuyruk yönüne yapıştı. Hayvan keskin keskin meleyerek hala ileri atılmak, kurda doğru gitmek istiyor, çırpınıyordu. Canavar da 6-7 adım ötede durmuştu. Ay ışığında gözleri kırmızı kırmızı parlıyordu. Ali koyunu daha sıkı tutarak sopasını savurdu. Sopa havada vınlayarak dönünce kurt birkaç adım geriledi. Ali silahı olmadığı için sopayı büsbütün fırlatamıyor, vızlayan dairelerle başının üstünde çeviriyordu. Bir iki kere köpek gibi uludu.
''Kurt, haydi git! Kurt, haydi git!'' dedi.
Koyun kolunu sarsacak derecede titriyor, elinden kurtulmaya çalışıyordu. Ali davarın bu kadar ahmak oluşuna kızdı. Boynuzlarına vurdu ve gözlerini kurttan ayırmaksızın yavaşça geri geri sürükledi. Lakin kaç adım atıyorsa kurt da o kadar yaklaşıyordu. Yiyeceği elinden alındığı için hiddetlenmiş, boynundaki boz tüyler dikilmişti. Savrulan her sopaya karşı bütün sürüyü korkudan birbirine geçirecek derecede korkunç oluyordu.
Ali ürktü. Ellerim serbestlesin diye koyunu bacaklarının arasına sıkıştırıp dikildi. Bir müddet karşı karşıya durdular. Kurt bu sefer ard ayakları üstüne oturmuştu. Bu haliyle sıska bir köpeğe benziyordu. Çobanın silahsız olduğunu anlamıştı. Hiç telaş etmiyor, arada sırada dişlerini göstererek hırlıyordu. Bu öfkeyle sürüye dalmayı akıl etse vurduğu koyunu parçalardı. Ali tehlikeyi sezdiği halde bunca senelik çoban namusuna yediremediğinden 5, 6 hatta 15 zarara karşı gözü görerek bir koyun veremiyordu. Birkaç kere havladı ve değneği savurdu. Yolda sancılanıp birdenbire ölen köpeği Alaş sağ olsaydı şunun boğazını sıktı mı öldürürdü. Canavara belli etmemeye çalışarak koyunu bacakları arasında tekrar arkaya doğru yürüttü. Aralarındaki mesafe biraz açılınca kurt dört ayağı üstüne kalkarak uludu ve dişlerini gösterdi. Ali bir yandan sürüyü ne yapacağını düşünüyor, bir yandan Rıza Bey'e de silsilesine de küfrediyordu. Allah'ın bu köpeksiz memleketinde bu kadar açgözlü bir kurda karşı 500 hayvanı müdafaa etmenin imkanı yoktu. Yiğitlikle alamazsa sabaha kadar hırsızlıkla mutlak bir koyun aşıracaktı. Kör Ahmet'e bağırdı. ''Kuyrukçu!
Buyur usta!
Sürüyü topla, bu lanete sezdirmeden tren yoluna indir.
Baş üstüne!
Ulan merkebe dikkat et! Paralatırsak bir rezalete benzemez.'' Ali sürüden pek uzaklaşmamaya çalışarak koyunu ağır ağır geri çekti. Kurt yaklaşınca sopasını savuruyor. ''Haydi git kurt, haydi git!'' diye yalvardıktan sonra hiç faydasının olmadığını bile bile köpek gibi uluyordu. Bir aralık dizlerinde ıslak bir hararet hissetti, eğilip yokladı. Avucuna sıcak ve yapışkan bir şey sıvıştı. Kurt bir vuruşta karamanın kuyruğunu paralamıştı, kan akıyordu. Hala bacakları arasından kurtulup kurda koşmak için debelenen koyunu tartakladı. ''Alçağın rezili, alçağın rezili, namus etmesen vallah billah seni veririm şuna, vallah billah veririm.'' Kurt tren yoluna kadar peşlerini bırakmadı. Sonra kuyruğunu kısıp büyük pençeli ayaklarını sürüye sürüye çalıların arkasına geçti. Lakin Ali bu oyuna aldanmayacak kadar usta çobandı. Koyunları deniz kenarına indirdi. Sürünün bir yanını suya, bir yanını tren yolu yarmasına dayadı. Baş tarafa Ahmet'i yollayıp kendisi arkaya geçti. Buraya gelinceye kadar büsbütün takatten düşen yaralı koyunu ölmeden evvel kesti. Sabaha kadar hem canavarı kolladı hem de karışık bir mesele düşündü. Koyun kısmı fırtınanın patlayacağını, zelzeleyi, su baskını olacağını vaktinden önce seziyordu da kuyruğunu paralayan kurdun ardı sıra neden koşuyordu? Sonunda yenileceğini neden kestiremiyordu? Velhasıl Allah'ın akıl almaz işleri çoktu. İkinci kısım. Rıza Bey parmaklarını tükürükleye tükürükleye paraları saymaya başlamıştı. Elleri tesbih çekiyor gibi alışık hareket ediyor, ezberlenmiş bir duayı yavaşça okuyor gibi ağzını kıpırdatıyordu. Dudakları kıpkırmızıydı. Çember sakalı rafta yanan gaz lambasının ışığında boyalı gibi simsiyah parlıyordu. Sedire bağdaş kurup oturmuştu. Sırtında kahverengi çuhadan bir elbise vardı. Pek bol kesilmiş ceketinin etekleri diz kapaklarına kadar iniyordu. Halbuki pantolonun paçaları bilakis kısa ve dar olduğundan uzun konçlu mesleri tamamıyla görünüyordu. Başındaki püsküllü fesi ensesine bastırmıştı. Siyah fötür şapkasını ancak kasabaya, nahiyeye giderken yahut da büyüyecek memurlardan bir misafiri olduğu zaman kullanırdı. Çoban Ali para sayılırken bakmak ayıp olur diye gözlerini yerden kaldırmıyordu. Kapının sağ tarafında ocağa yakın dizüstü oturmuştu. Rıza Bey otur, haydi otur diye ısrar ettiği için memnundu. Fakat kımıldamaya sıkıldığından buzlu kürt kiliminin üzerinde kalın baldırları sızlamaya başlamıştı. Kapının solunda Rıza Bey'in dört oğlundan en küçüğü Hüseyin Bey ayakta hizmet bekliyordu. Ellerini göbeğine kavuşturmuş, gözlerini ayaklarının burnuna dikmişti. Değnek gibi ince bacakları da sımsıkı sarılan kilot pantolonun altında kırmızılı mavili yün çorapları Ali'yi şaşırtacak kadar büyük görünüyorlardı. Nüfus kağıdına bakılırsa Hüseyin Bey 12 yaşındaydı. Halbuki Ali'nin onun doğduğu zamanı biliyordu. İlk yazda tamam 15 yaşını bitirecek 16'sına basacaktı. Kamil'in Fatma ile alacağı kızla yaşıttılar.
Hüseyin Bey birbirine bitişik siyah kaşları ve kemerli burnuyla babasına çok benziyordu. Bu kemer burnun altında dudakları incecik ve mosmordu. Daima dişliyormuş gibi kısılmış duruyorlardı. Cepleri yukarıdan aşağıya çapraz kesilmiş avcı biçimi ceketi de kilot pantolonu gibi çizgili siyah kadifedendi. Beline toz yayışı bir kuşak sarmıştı. Yaşına göre beygir terbiye etmesini, mavzer atmasını iyi bilirdi. Çoban Ali bunu hatırlayarak aferin diye gülümsedi. Sedirin köşesinde dünyanın en rahat bağdaşını kurup oturmuş olan Hacı İmam bir müddet kulağını kaşıdıktan sonra Ali'ye sordu.
İstanbul yine eskisi gibi mi çobanbaşı?
Rıza Bey paraları ağır ağır saymaya devam ediyordu. Ali Hacı İmam'ın kırçıl sakallı tombul yüzüne çekinerek baktı, şaşırmıştı. Hem beyin misafirini cevapsız bırakmamalı, hem de para sayan Rıza Bey'i şaşırtmamalı. Hacı İmam elini dizine vuruyordu.
Son gelişimden bu yana 40 sene oldu. O devirde Sultan Hamid tahtında otururdu. Selamlık alayında bulunduk. Dinliyor musun Rıza Bey?
Rıza Bey başını salladı. Hacı İmam tesbihini büyük şakırtılarla çeke çeke Ali'ye tekrar sordu.
Beyazıt Kulesi olduğu yerde duruyor mu çobanbaşı?
Biz ok meydanına geçeriz Hacı Efendi. Kule durur besbelli.
Dursun, Sultan Mahmut devrinde yapılmış şaddadi binadır. Kule de kule, Amerika'yı, Romanya'yı, Mısır'ı, Şam'ı, Mekke'yi, Medine'yi, Hindi Buhara'yı tekmil gezdim, hep dolaştım. Öylesini hiç görmedim, tövbe tövbe. Fransızın payı tahtında bir tane var. Lakin kulak asma, bizim mübareğe benzemez, ne mümkün.
6. ayrımın sonu. Sayfa 87.